İki darbe arasında ilginç zamanlarda. İskender Pala. Kapı Yayınları 14. basım Ekim 2010. Bu kitap 231 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Haziran 2011. Okuyan Ayal Gökçe. 28 Şubat süreci. Her gün bir yığın hüsran. Günler ilerledikçe dalgalar şiddetini artırarak dövmeye başlamıştır. Kalbinizin duvarlarını ve çaresizliğin sesi çığlık çığlığıdır içinizde. Ateş düştüğü yeri yakar ve bir serçe olsun gagasıyla bir damla su getirmez yangını söndürmeye. İskender Pala bu defa pek bilinmeyen bir özelliğiyle, asker kimliğiyle karşımızda. Usta yazar 12 Eylül'ün hemen ardından başlayıp 28 Şubat sürecinde yaş kararıyla son bulan Deniz Kuvvetleri'ndeki 15 yılın hikayesini içeriden okuma fırsatı veriyor. Acı günleri hatırlamak insana tekrar acı verir elbette. Buna rağmen vaktiyle unutmayı çok zor başardığım o günleri şimdi yeniden hatırlamanın acısını yaşamaya cesaret etmem, sırf tarihe belge bırakma ve belki o savrulmuş insanların hala aramızda yaşadıklarını dikkat çekebilme amacına yöneliktir ve bu yüzden yazdıklarımın tamamı katıksız hakikattir. İskender Pala, 1958 Uşak doğumlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi, 1979. Divan Edebiyatı dalında doktor, 1983, doçent, 1993 ve profesör, 1998 oldu. Divan Edebiyatı'nın halk kitlelerince yeniden sevilip anlaşılabilmesi için klasik şiirden ilham alan makaleler, denemeler, hikayeler ve gazete yazıları yazdı. Düzenlediği Divan Edebiyatı seminerleri ve konferansları kalabalık dinleyici kitleleri tarafından takip edildi. Divan şiirini sevdiren adam olarak tanınan İskender Pala, Türkiye Yazarlar Birliği Dil Ödülü'nü 1989, AKD TYK Türk Dil Kurumu Ödülü'nü 1990, Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülü'nü 1996 aldı. Hemşerileri tarafından Uşak Halk Kahramanı seçildi. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk ve Katreyim Matem adlı romanlarının baskıları yüz binlere ulaştı, pek çok ödül aldı. Türk Patent Enstitüsü tarafından marka ödülüne layık görüldü ve adı tescillendi. Evli ve üç çocuk babası olan Pala halen Uşak Üniversitesi öğretim üyesidir. www.iskenderpala.net www.iskenderpala.com. İki darbe arasında İskender Pala. Çizik çizik yüreklerle yıllar yılı birbirimizi teselliye çalıştığımız eşime, çocukluk coşkularını cevap bulamadıkları sorularda savurarak büyüyen kızlarımla, oğluma ve onlarla benzer hayatlara yaşamak kaderleri olan binlerce aileye. Ön söz. Eski bir Çin bedduasına göre kötülüğü istenen kişiye inşallah ilginç zamanlarda yaşayasın denilirmiş. Çok ağır bir ilenç bu. Gerçekten ilginç zamanlar acımasızca savurur çünkü insanları ve adalet ilginç zamanlarda sapar yoldan. Sonra gerçeklerin üstü kolayca örtülü verir ilginç zamanlarda ve kanunun gücü yerine gücün kanunu hüküm sürmeye başlar. Türkiye'mizin son yıllarına damgasını vuran 28 Şubat diye bir kesit var ki görmek istemesek, öğrenmekten kaçınsak da bazıları için ilginçlik bedduasına uğrayarak yaşanmış, takvimlere yargısız infazlar yazılmış bir dönemdir. Anayasamızın hiç değişmeyen, değişmesi teklif dahi edilemeyen ikinci maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir yargısı o günlerde yalnızca bir söylemden ve kuru bir cümleden ibaret kalmış, binlerce emek ve çaba ile yetiştirilen yetkin insanlar acımasızlığın yağlı kurşunları ile tam kalplerinden vurulmuşlardır. Hüzün rüzgarlarının şiddetle estiği o süreçte Yüksek Askeri Şura yaş kararı ile ordudan subay ve astsubaylar ihraç edilmişti. Suçhanelerinde disiplinsizlik gerekçesi yer alan ama hangisinin sicil dosyasına baksanız taltifnameler, takdirnameler, üstün başarı ödülleri ve madalyalar görülen açık alınlı insanlar bu toprağın çocuklarıydı onlar. Ordudan başka bir yolla değil, yaş kararı ile ihraç edilmelerinin tek sebebi yargı bypass edilebilsin diye idi. İşlemleri gizli tutulmuş, üstelik yargılanma hakları da ellerinden alınmıştı. Suçlulukları kadar suçsuzlukları da anlaşılamasın diye. Demokrasinin zihinlerde ipotek edildiği o ilginç zamanlarda mübarek Türk ordusunu ve o ordunun yasalarını bazı kişiler kendi menfaatlerine uygun şekilde kullanma eğilimine girdiler ve bize göre iki gerekçeyle haksız uygulamalar yapıp bazı masum insanları aşkları gibi giyindikleri üniformalarından soyundurdular. Bu gerekçelerden birincisi TSK bünyesinde bazı kişilerin çekemedikleri, rahatsız oldukları, başarısına hasetlendikleri meslektaşları hakkında düzenledikleri uydurma bilgi ve belgeler, imzasız mektuplar ki bunda rekabet, terfi, mevki ve makam hesaplarına göre ötekini bertaraf etme duygusu büyük rol oynamıştır. İkincisi de üst rütbeli komutanların ideolojik kaygıları ve TSK'nın ve toplumun geleceğini şekillendirme, toplum mimarlığına soyunma gayretleriydi. TSK'da iken bazı meslektaşlarıma bakarak bir takım ihtirasların tahrik ve teşvikiyle Atatürkçülük ideolojisinin suistimal edildiğini, hemen her şeyin Atatürkçülük adına yapıldığını gördüm. Gördükçe de gerçek Atatürkçülüğün ne olduğu konusunda şüpheye düşmeye başladım. Atatürk ve Atatürkçülük hakkında incelemelere giriştim ve elbette ki Atatürkçülüğü kuru bir slogan olarak kullananların pek çoğuyla anlaşamaz oldum. Çünkü onlar evrendeki gelişmelere kapalı, dar dünyalarında Atatürk'ün ülküsünü de yolundan saptırıyor. Atatürkçülük perdesinin arkasına sığınarak aslında 12 Eylül rüzgarlarıyla budanmış sol ideolojinin davasını güdüyorlardı. Üstelik bazıları uydurma mektup yazma ve sahte bilgi, belge düzenleme konusunda çok mahir idiler. Kaderleri yaş kararlarıyla birbirine perçinlenenler, bu birincilerin tutuşturdukları kıvılcımlarla yanıp, ikincilerin yangınlarında küle döndürülerek, ilginç zamanların yükünü olanca ağırlığıyla omuzlarında taşıyarak savruldular. Onlarla birlikte aileleri, çocukları da savruldu. Hatta bu çocuklardan bazıları oyunlarına doyamadan, bazıları gençliklerini yaşayamadan fişlendiler, masumiyetleri çizik çizik yaralandı, yürekleri dalga dalga kanatıldı. Belki pek çoğunun geleceği gölgelendi, bilemiyoruz. Ülkelerini yaşanmaz bulanlar bu cennet ülkeyi onlar için de yaşanmazlaştırmak istediler ama yine de vatan sevgilerine ziyan eriştiremediler. 28 Şubat ibresi ilginç zamanlara ait yelpazenin öncesini ve sonrasını işaretlerken yaş kararı ile 3000'i aşkın başarılı subay, astsubay disiplinsizlik suçlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiler. Aynı süreçte askerler ile Refah Yol Hükümeti arasındaki çekişmede tam ortada kaldılar ve iki taraftan da sille üstüne sille yediler. O dönemin irtica söylemlerinde somut örnek olarak sokaklarda parmakla gösterildiler. Ama asla bir işe girip çalışmalarına müsaade edilmedi. Türkiye'miz adına çok kötü alınmış bir karar idi bu. Her alanda yetişmiş insana ihtiyaç duyulan bir dünyada her bakımdan donanımlı, birikimli, yetkin 3000 kişi işsiz bırakılıyordu. Neler yapmazlardı? Yapamadılar, yaptırılmadılar. O kadar ki çoğu evine ekmek götüremedi, bazısı çocuklarının okul masrafını karşılayamadı. İşlerinden bu aşağılanmaya dayanamayıp intihar edenler çıktı. Onlar 3000 ailenin sorumluluğunu taşıyan bir tek kişi oldular ama çaresizliklerinin sesini oturdukları gecekondu odalarının dışında kimseciklere duyuramadılar. Acılarını paylaştıklarını söyleyenler de bunu sadece söylediler. Onlar kişilikleri yok edilmek istenen asil ve yiğit adamlar idiler ama maaş cüzdanları, sağlık karneleri, özlük hakları, iyi adlar ellerinden alınmış ve toplum vicdanından kimlikleri silinmişti. Buna karşın kişilikleri delikanlı gibi yerli yerinde duruyordu ve onurlarını hiç yitirmediler. Omuzlarından demir yıldızları alanlar, alınlarında masumiyetin yıldız yıldız parladığını yazık ki göremediler. Gel zaman, git zaman, yüreklerinin derinlerindeki yangın asla sönmedi, söndürülemedi, söndürülmesine müsaade edilemedi. İlginç zamanlardı ve onlar kurbanlık koçlar misali ilginç zamanlara boyun eğdiler. Büyük sineklerin delip geçtiği kirli örümcek ağına onlar küçük sinekler gibi takılıp kaldılar. Aradan geçen bunca yıl sonra gerçek bir darbe ile postmodern darbe arasına sıkışmış askerlik hayatımı gözden geçirir ve bu satırları yazarken dönüp geriye baktığımda ne acı hissediyorum ne hüzün. Sadece bir duygusuzluk ve kaybedilmiş uzun yılların boşluğu. 12 Eylül ile 28 Şubat arasında kalmış iç burkan bir boşluk. Hatırlarken unutmak istenilen, unutuldukça hatıralara dolup gelen. Çünkü zaman olur, her şey dengededir de, zaman olur, adımlar çekinerek atılır ve hangi yöne gidileceği kestirilemez. yanlış adımların çığ gibi felaketlere yol açtığı bir zamanda ne o çığdan ne o çığın altında kalanlardan kimsenin haberdar olmak istemeyişi ve bu yüzden onları arayıp sormayı unuttukları bir sürecin sessizliği, suskunluğu ve lirizmidir bu. Eski bir şair, "Elimin zikri de bir güne elemdir," der. Acı günleri hatırlamak insana tekrar acı verir elbette. Buna rağmen vaktiyle unutmayı çok zor başardığım o günleri şimdi yeniden hatırlamanın acısını yaşamaya cesaret etmem, sırf tarihe belge bırakma ve belki o savrulmuş insanların hala aramızda yaşadıklarını dikkat çekebilme amacına yöneliktir ve bu yüzden yazdıklarımın tamamı katıksız hakikattir. Hele bir uzak acının tazelenmesiyle intikam hissine kapılmak asla değildir. Hayır, bayrağımızın bekçisi, peygamber ocağı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni asla kin güdemem. Ama onun eleştirilmez bir kurummuş gibi algılanmasını da yanlış bulurum. Eleştiri ve öz eleştiri kuruma değil, kişilere yöneliktir ve elbette doğruların yolunu aydınlatır. Öte yandan toplumun her katmanında olduğu gibi o kutsal ocakta da şanlı ay yıldızımıza bakarken yüzü kızarması gereken insanlar olduğunun bilinmesini isterim. Sayıları çok şükür ki azdır bunların ama cüretleri de o derecede çoktur. Elinizdeki kitapta 15 yıllık askerlik hayatımı 15 bölüm halinde sizlere sundum. Bir öncesi ve bir sonrası ile birlikte. Eğer şahsımla ilgili askeri ve sivil istihbarat raporları elimde bulunsaydı veya bu kitabı benim yerime bir istihbaratçı yazmış olsaydı büyük olasılıkla farklı bir metin ortaya çıkmazdı. Belki en büyük fark bana isnat edilen ama hiç bilmediğim bir düzmece rapor, bir uydurma belge, bir yalan, bir iftiranın daha bu metinde yer alması olurdu. Hislerimi birkaç kez filtreden geçirdikten sonra bu satırları yazdığımdan emin olunabileceğini, her iki taraf içinde olaylara mantıklı bakmaya çalıştığımı alın açıklığıyla söyleyebilirim. Kitabımı okuyanlar, anılarımı yazarken takındığım mücadele tavrımın asla bir kurum ile değil, kurumun gücünü ve ideolojisini arkasına alarak kişisel çıkarlar gözetenlere karşı olduğunu göreceklerdir. Tarihe belge bırakmak isteyen her insan gibi ben de ötekini anlamaya azami gayret ettim ve hatalarımı açıkça söylemekten hiç çekinmedim. Yine de yazdıklarım şahsi fikir ve kanaatlerimdir ama acısının binlerce yüreği aynı biçimde yaktığını size söyleyebilirim. Dönüp geriye baktığımda özet cümlem şu olabilir. Çok şükür ki mazlum oldum, zulmeden olmadım. 1 Ekim 2003 Nakkaştepe. Yüzlerce benzer öykü içinden bir öykü bu. Keşke yaşanmamış olsaydı. Yaşandı işte. Öncesi. Hayatta zor olan iki şey vardır. Biri iyi bir isim yapmak, diğeri ise bu ismi korumaktır. Robert Schumann. İskender Pala. "Neden asker olmak istiyorsun?" diye sormuştu ortadaki güzel yüzlü beyefendi. Bu sorunun hayatımı değiştireceğini bilmiyordum. Bu meranga benzeyen bir masanın öteki yüzüne sıralanmış 8 adam vardı ve o anda sanki 8'i de birbirine benziyormuş gibi bir hisse kapılmıştım. Siyah ceketleriyle bembeyaz gömlekler giymişlerdi ve bazılarının kolları masanın altında kaldığından altın sırma rütbelerini tanıyamıyor, hatta hangisinin en büyükleri olduğunu bilmiyordum. 8 çift bakış üzerime dikilmiş, beni lime lime ederken başımı yere eğdim ve düşündüm. Hakikat, ben neden asker olmak istiyordum? Daha sonraki yıllarda bu soruyu kendime hep sordum. Ama o gün oradaki kadar doğru bir cevabı asla bir daha bulamadım. Günün şartları beni asker olmaya, hiç bilmediğim bir mesleğe gözü kapalı girmeye zorlamıştı. İçimden geldiği biçimde anlattım. 3 sebepten. İlki maddi olanaklarının bolluğu. İkincisi mesleğimi saygı duyarak yapabileceğim öğrencileri bulmak. Üçüncüsü de silah taşıyıp hayatımı garanti altına almak. Bu mazeretlerle asker olmak istediğimde toplum üzerinde 12 Eylül rüzgarlarının şiddetle hissedildiği günleri yaşıyorduk. Daha birkaç ay öncesinde her gün sokaklar kan gölüne dönüyordu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirmiştim ve aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü seminer kitaplığında memur olarak çalışmaktaydım. Adı geçen bölümde asistan olup bilimsel çalışmalar yapmak istiyordum. Biri hariç kürsüdeki hocalarım da bunu istiyordu. Ne var ki o biri kürsü başkanı idi ve ben diyordu seni asistan almam çünkü sen benim şöhretimi silersin. YÖK henüz kurulmamıştı ve bir üniversitede asistan olmak aslanın ağzından ekmek almak gibi görülüyordu. Kürsüye 2 asistan alınacaktı ve biz biri Libyalı bir yabancı olmak üzere 4 aday idik. Üstelik asistanlık kadroları da bir türlü ilan edilmiyor veya ettirilmiyordu. Geleceğimi bilimsel çalışmalar arasında hayal ederek içimde büyüttüğüm asistanlık umutları her geçen gün zayıflıyor, belirsizlikle geçen haftalar ve aylar birbirine zaruret ve sıkıntılarla ulanmaya başlıyordu. 23 Eylül 1980'de evlenmiştim. Düğün borcu, yeni yuvamızın eşya ihtiyacı, ev geçimi derken bir kütüphane memurluğu ile hayatın zorluklarını aşamayacağımı anlamıştım. Geceleri bir lisede yarı zamanlı öğretmenlik yapıyor, gündüzleri kütüphanedeki boş zamanlarımda öğrenci tezleri yazıyor, ders notlarını daktiloya çekiyor, ev bütçesine katkı sağlamaya çalışıyordum. Bölüm başkanının uzayıp giden olumsuz tavrı yüzünden geliri daha iyi olan tek maaşla geçinebileceğimiz yeni bir işi aramaya başlamam gerektiğini anladım. Öğrencilik yıllarımda askeri öğrenci olmuş bazı arkadaşlarım vardı. Hele beyaz elbiseleriyle okula gelen Bahriyelilere herkes gibi ben de imrenirdim. Eylül sonlarında gazetelerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na muvazzaf personel alınacağına dair ilanlar çıktı. Sınav ile bir adet de edebiyat öğretmeni alınacaktı. 12 Eylül'ün hemen akabinde böyle bir iş olanağı birkaç bakımdan cazip görünüyordu. Öğretmenlik yaptığım okuldan biliyordum ki anarşi ve ideolojik kaygılar Türkiye'mizin her kademesindeki insanı sarmış ve dahi sarsmıştı. Asistan olamadığım takdirde kaderimi öğretmen olmak kalıyordu. Aslında öğretmenliği çok seviyordum, ne ki bu mesleğin geleceği maddi ve manevi açıdan pek parlak görünmüyordu. Çok sevmeme rağmen edebiyat öğretmenliğinin can güvenliği de ayrı bir sorun idi. O dönemleri yaşayanlar iyi bilirler. Bir öğretmen hele de edebiyat dersi anlatıyorsa kullandığı sözcüklere, anlattığı dersin niteliğine, hatta ders kitabında adı anılan yazara göre ya sağcı ya solcu olmak zorundaydı. Tevfik Fikret'i severek anlatmanızla Yahya Kemal'i severek anlatmanız arasında insanlar fark arardı ve ikisini de aynı derecede severek anlatma hakkınız bulunmazdı. Anarşi ve ideolojik kaygılar Türkiye'mizin her kademesindeki insanı sarmış ve dahi sarsmıştı. Deniz kuvvetlerine alınacak öğretmenler arasında bir de edebiyat kadrosu bulunduğunu görünce zannederim şöyle düşündüm. Eğer edebiyat öğretmeni olmak kaçınılmaz kaderim ise bari bunu askeri bir okulda yapayım da hiç olmazsa disiplinli ve seçme öğrencilerim olsun. Ama tek kişili kadroya kim bilir kaç tane torpilli meslektaşım müracaat edecekti ve benim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tanıdığım bir onbaşı bile bulunmuyordu. Mamafi bir tanıdığım olsaydı acaba bu mesleğe girer miydim? Bir askeri birliğin yahut kışlanın yakınından bile geçmiş olsaydım o müracaat dilekçesini yazar mıydım? Bunu yıllar sonra çok düşündüm ve her defasında hayır dedim. Askerliğin benim ruhuma uymayan bir meslek olduğunu bilseydim, yani askerliğimi daha evvel yapmış olsaydım veya bir asker yakınım olsaydı asla üniforma giymeyi istemezdim. Bu benden, kendi kişiliğimden kaynaklanan bir şeydi ve şiire, güle, bülbüle alışkın ruhum askeri komut ve selama, postala, makineli tüfeğe alışmakta zorlanacaktı. Yine de tecrübesine güvendiğim iki kişiye sormaktan geri kalmadım. Ama onlar da askerliği tıpkı benim özencim gibi görüyorlar, eğer üniforma giyebilirsem çok iyi olacağını, buna karşın sınavları kazanmanın zorluğunu söylüyorlardı. Onlarla konuşunca üniformaya karşı şevkim arttı ama sınavı kazanma umudum iyiden iyiye kırıldı. Başvuru belgelerini tamamlayıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiğim gün bu sınavı kazanmak bana artık hayal gibi görünüyor olmalıydı ki bu başvuruyu eşime bildirmememin iyi olacağını düşündüm. Henüz birkaç aylık evliydik ve galiba sınavı kazanamazsam onun gözünde başarısız koca konumuna düşmekten korkmuştum. Ortak hayatımız konusunda eşimden gizli aldığım ilk ve son karar idi bu. Müracaatımın kabul edildiğini bildiren sınav çağrı belgesinde 1980 yılının son pazartesi gününün tarihi eğer yanlış hatırlamıyorsam 29 Aralık kayıtlıydı ve sabah 9'da Ankara'da hazır olmamız isteniyordu. Fakültedeki işimden bir günlük mazeret izni aldım ve sınava gittiğimi mesai arkadaşlarımdan da kimseciklere bildirmedim. Bir gece gidecek, ertesi gece dönecek ve sonra da sınava girdiğimi unutacaktım. Hava ve yol durumu hakkında bilgi edindim. İstanbul-Ankara otobanı henüz yapılmamıştı ve yol Bolu'da kar yüzünden kapanmıştı. Trenin tek seferinde de yer bulunamıyordu. Eskişehir üzerinden giden bir otobüs için bilet aldım ve eşime Ankara'da bir günlük işim olduğunu, salı sabahı mesaiye yetişeceğimi söyleyip yola düştüm. Meğer o gece hava birdenbire değişmiş ve kar İç Anadolu'ya yönelmiş. İstanbul'dan benim gibi bu sınava giden 3 arkadaş biliyordum. Onlar Bolu yoluyla Ankara'ya vardıklarında ben İnönü Eskişehir arasında karlara saplanmış otobüsün içinde soğuktan titremekteydim. Yollar kapanmış, ulaşım ve hayat dağ başında durmuştu. Yol gidişi olduğu gibi dönüşe de imkan tanımıyordu. Pazartesi akşamı olduğunda ben hala aynı yerdeydim ve İstanbul'a geri dönmek üzere yollarda bekleşen otobüsleri kolluyordum. Sınav nasıl olsa geçmişti. Bari mesaiye yetişebilseydim. Ama yollar İstanbul istikametine de hiç açılmadı ve ben mecburi istikamet Ankara'ya kadar gittim. Oradan ilk vasıtaya binip İstanbul'a dönecektim. Bölümün kütüphanesi kapalı kaldığı için hem öğrencilerin hem de hocaların bu arada izinsiz mesaiye gitmemek gibi bir suçtan da amirlerimin söylenip durduklarını gözümün önüne getiriyor ve bir an evvel görevimin başına dönmek istiyordum. Ankara'nın şimdi yerinde yerler esen eski otogarına indiğimde İstanbul'a gidecek ilk araca binmek üzere otobüs yazıhaneleri arasında koşuşturuyordum. Otobüs hareket saatleri mesaiye yetişmemi olanaksız kılıyordu. Öğlen saatlerinde gitmeye karar verip çay ve simit ile kahvaltı etmeye koyuldum. İlk yudumda fakülteden bir sınıf arkadaşımı karşımda bulmayayım mı? Aramızda şu anlamda konuşmalar geçtiğini hatırlıyorum. Hayrola İskender, burada, Ankara'da. Sorma azizim, dün deniz kuvvetlerinde bir işim vardı ama Ankara'ya bugün gelebildim. Ya sen? Benim gibi desene, sınava geldim. İstanbul'a beraber dönüyoruz o halde. Olur, deniz kuvvetlerine giderken geceki trenden bilet alalım da hiç olmazsa giderken üşümeyelim. Neden hemen dönmüyoruz? Sınava girmeyecek miyiz İskender? Sınav dün idi ya dostum. Olsun, buraya kadar geldik. Şansımızı deneyelim. En azından kapısına kadar gidelim. Hem biraz laflarız. Tahmin ettiğiniz gibi arkadaşımın dediğini yaptık. Nasıl olsa İstanbul'da mesaiye yetişme imkanım kalmamış, bir gün gecikmiştim. Ankara'nın o vakitler kömür kokan kirli havasını soluyup karlı sokaklarında yürüyerek şen şakrak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na kadar gittik. Sabahın erken saatlerinde Ankara soğuğu beni kendime getirmişti. İstanbul'dayken sınava girdiğimde neler söyleyeceğimi, nasıl davranacağımı prova etmiş, kendimce mülakat heyetine şirin görünebilecek tavır ve sözleri belirlemiştim. Kendimi beğendirmek için neler söyleyecektim neler? Çocukluktan beri askerliğe olan aşkımdan mı söz etmeyecek, asker olmak için yaratıldım ama onları inandırmayacaktım. Komutanlık binasına varıp da sınav ve mülakat heyetinin ilgisiz ve baştan savcı tavrını görünce bütün söyleyeceklerimden vazgeçtim. Bizim gibi geciken 3 kişiyle birlikte bekleşmeye başladık. Edebiyat öğretmenliği için müracaat edenler bir önceki gün gelip sınava girmişler ve bugün aynı heyet tarih öğretmenliği için sınav ve mülakat yapıyorlardı. Tarih öğretmenliği için gelen adayların sayısı 50 civarındaydı ve onlar bizim bulunduğumuz odanın karşısındaki salonda toplanmışlardı. Aramızda konuşurken bir gün evvel edebiyat branşından 42 kişinin sınava girdiğini öğrendim. Tarihçilerin yazılı sınavı başladığında biz hala bekleşiyorduk. Moralim bozuldu. Bir gün evvel 42 kişinin sınava girmiş olması bende mutlaka birileri bu sınavı kazanmış ve seçilmiştir. Yoksa bizi sınavı ve mülakata almak için bunca oyalamazlardı fikrini doğurdu. Bize sanki siz de nereden çıktınız efendiler der gibi davranıyorlardı. Nihayet öğleden sonra bizi sınava alacaklarını söylediklerinde karnımız iyiden iyi acıkmış, sigara içmekten ağzımız zehir gibi olmuştu. Öğlen gelmek üzere dışarı çıktığımızda ben arkadaşıma yine aynı teklifte bulunup İstanbul yolunu gösterdim. O da inat değil mi, ben de bu sınava gireceğim deyip diretti. Yazılı sınav için salona alındığımızda mülakat odasının önünde birkaç tarihçi aday bekleşiyordu. Bir kez daha anladım ki mülakat heyeti bizi fazladan mesai olarak görüyordu. Benim bu kanaatimi kesinleştirmek için çok bekletmediler ve ellerimize birer kağıt ile ardından da ilk komutu verdiler. Atatürk'ün en beğendiğiniz devrimini kompozisyon halinde yazınız. Tam 5 dakika süreniz var. Anladım ki usulen sınava alınmıştık ve ne yazsak artık iş işten geçmiştir. Yine de Atatürk'ün bütün devrimleri önemlidir ama mesleğim dil ve edebiyat olmak dolayısıyla harp devriminden bahsetmeyi anlamlı buluyorum diye başlayan 3 paragraf yazdığımı hatırlıyorum. Bir kompozisyon için 5 dakika süre tanınması hem ağırıma gitmiş hem aklımı başıma getirmişti. Önceden hazırladığım bütün o şatafatlı cümlelerimi, bütün o kurmaca asker olma sebecenliklerimi, bütün o şirinlik gayretlerimi bir yana bırakıp ne gerekiyorsa onu yapmaya işte o birkaç dakika içinde karar verdim. Bana birey olarak zerre kadar değer vermediklerine kanaat getirdiğim, bunu da tavırlarıyla göstermekten çekinmeyecek kadar kaba davrandıklarını düşündüğüm birkaç kişiye kendimi beğendirmek için bir de yalanlar söylemenin ne anlamı olabilirdi ki? Zaten kabul olunmayacağım bir yer için boyun büküp yerden kırmanın ne kadar onur zedeleyici ve gülünç olduğunu o vakit akıl edebildim. Nitekim daha sonra ben de pek çok mülakat heyetinde bulundum ve bu tür zuhurattan durumların, sahte sebecenliklerin mülakat heyeti için ne derece can sıkıcı olduğunu gördüm. Ama ben adayların önceden hazırlayıp prova yaparak kurdukları beylik cümlelerin aslında ne kadar komik durduğunu o zaman o yaşımda nereden bilebilirdim ki? Yine de fikrimi değiştirip her şeyi olduğu gibi anlatmaya karar vermiştim. Mülakatımı yapan kişilerle daha sonra mesai arkadaşı olunca hiç de öyle benim yukarıda söylediklerim gibi kaba insanlar olmadıklarını gördüm. Belki benim o anki duyarlılığım, belki onların yorgunluk ve meşguliyetlerinin çokluğu bende böyle bir intiba uyandırmıştı. Üniforma taşıyan herkes aşağı yukarı aynı yoldan geçiyordu aslında. Kimisi 15'inde, kimisi 25'inde ama mutlaka kendini beğendireceği bir heyetin önünde heyecanla bacaklarının dermanı kesiliyor veya mülakat öncesi böyle diken üstünde oturuyor, belki bu yüzden hükümlerinde yanılabiliyordu. Mülakat için isimlerimiz çağrıldığında 4. sıradaydım. Çok manidar biçimde ilk iki arkadaş mülakat salonundan iadeli taahhütlü geri gönderilmişlerdi. İçeride 3'er dakika ya kaldılar ya kalmadılar. Sıra bana geldiğinde nasıl davranacağımı artık kestirmiştim. Kendimi ezdirmek, mülakat heyetinin karşısında ezilip üzülmek istemiyordum. Nitekim 3. adayın da çıkması uzun sürmedi. Masanın karşı tarafına sıralanmış siyah giysili 8 adamın gözleri tepeden tırnağa benim üzerimdeydi. İlk sorunun kimden geleceğini bilmiyordum. 8'i de birer cümle söylese 3 dakikada ancak bir makineli tüfek hızıyla mülakat olunabilirdi. Ayakta duruyordum. Zaten aday için ayrılan tek sandalye oturulamayacak biçimde masaya dayandırılmıştı. Beklenen soru, ortada oturan, gülümseyişi, şakaklarındaki kırçıları bir kat daha anlamlı kılan beyefendiden geldi. İskender Pala, neden asker olmak istiyorsun? Yukarıda anlattığım sözlerden sonra herkes şaşırmıştı. Galiba kimse asker olmak için 3 ayrı neden saymamıştı kendilerini. Soran gözlerle yüzüme bakmaya devam ediyorlardı. Sözlerimi sürdürdüm. Efendim, ben kaderi öğretmenlik olan birisiyim. Size ne öğretmen maaşıyla insanın kendisine iyi bir gelecek kurmasının imkansızlığını, ne devlet liselerinde öğretmenliğin zor ve tehlikeli bir meslek olduğunun, ne de yaşadığımız zamanlarda üniforma taşımanın güvence kabul edildiğini anlatacağım. Bunları zaten biliyorsunuz. Ama ben bir yandan da doktora çalışması yapıyorum ve akademik hayatımı askeriye adına devam ettirebileceğimi düşünüyorum. Hele lojman da verirseniz mutlu bir hayatım olur diye hayal ediyorum. Belki de sadece hayal ediyorsun. Belki de. Ama buna hakkım olduğunu da düşünüyorum. Kürek çekmesini bilen kendisine sandalye yer bulur. Çek o halde şu sandalyeyi de otur bakalım. Sandalye rahat gelmiş olmalı ki tam 40 dakika konuştuk. Dünyanın o günlerdeki taze gündemi olan Rusya'nın Afganistan'ı işgalinden, Atatürk devrimlerine, edebiyatın öneminden, askerliğin nasıl bir meslek olduğuna, hayatın zorluklarından, aşk ve sevgiye, Dante'den Nasrettin Hoca'ya kadar pek çok konuda çatır çatır münakaşa ettik, birbirimizi iğneledik, şakalaştık, güldük. Bütün çabam kendimi ezdirmeden salonu terk etmekti. Sınavı kazanma kaygısı taşımadığım için tamamen kendim gibi davrandım ve hiç saygısızlık yapmadım. Salonu terk ettiğimde en son kurduğum cümleyi içimden bir kez daha tekrar ettim. Galiba Farabi söylemişti. Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşmak zorlaşır. 1. ayrımın sonu sayfa 10.